Ayrım 37.
Sarıkamış'ta meydana gelen son durum üzerine 1. Kafkas Kol Ordusu ve 2. Türkistan Kol Ordusu'ndan oluşturulan karma birliklerin komutanlığını üzerinize almanızı teklif ederim. Yanınızda kalacak olan General Yüdeniç ile birlikte Sarıkamış'ta Türkleri perişan ederek kendinize demir yolu boyunca Kars doğrultusunda yol açmaya çalışınız. Bu telgrafla grup komutanlığı General Bergman'a verilmiş fakat telgrafın bir sureti bilgi yönünden General Yüdeniç'e gönderilmemiş, Rus ordusunda da komuta karışıklığı başlamıştır. General Bergman, General Mişlayevski'nin geri çekilme emrine harfiyen uyulması taraftarıdır ve çekilme ile ilgili emirleri bugün bütün kıtalara yazılı olarak göndermiştir. General Yüdeniç bu emri alınca geri çekilme ile ilgili bütün düşünceleri tam olarak öğrenmiş bulunmaktadır. Geri çekilmeye muhalif olan Yüdeniç, ordu kurmay başkanı sıfatını kullanarak General Bergman'la derhal temasa geçmiş, geri çekilmeyi durdurmasını ve hiç olmasa 30 Aralık 1914 gününe kadar ertelemesini büyük ısrarlarla rica etmiştir. Albay Maslovski, Rus ordusu kurmay başkanı. General Yüdeniç, eğer geri çekilecek olursak bunun sonucu kesin bir bozgun ve kendi mahvımıza sürüklenmek olacaktır. Eğer harp etmeyi sonuna kadar sürdürürsek o zaman ya mahvolacağız ya da zafer kazanacağız. Yani birinci şıkta netice mecburen ve mutlaka menfi olacak, ikinci şıkkın ise müsbet bir ihtimali bulunabilecektir kararındaydı. General Bergman ise şerefli bir şekilde derhal geri çekilmek niyetindedir. Hem de gerekirse Sarıkamış'tan da vazgeçip Kağızman'a kadar. Çeşitli kıtalardaki komutanlara gönderdiği acil telgraf emirleri Bergman'ın geri çekilme gerekçelerini de yansıtmaktadır. General Yüdeniç'e 28 Ocak 1914 tarih 946 nolu telgraftan. Türklerin Sarıkamış havalisine şiddetle mukavemetleri, onların karşısında mevzilerinde bulunan kıtalarımıza yolların da uzak olması sebebiyle erzak ve ekmek gönderilememesi beni geri çekilme için emir vermeye mecbur etti. General Devitt'e 28 Ocak 1914 tarih ve 947 nolu telgraftan. Bugün akşam karanlığı zamanı mümkünse Sarıkamış'a doğru, eğer mümkün değilse Kağızman'a doğru çekilmenizi emrederim. Yaralıları ve topçuları düşmana hiçbir surette terk etmeyin. Eğer nakliye vasıtalarını sevk etmek mümkün olmazsa imha edin. Birliğinize düşen bu vazife güç ise de şereflidir. Sarıkamış çevirme harekatının ilk gününden bu yana pek bir varlık gösteremeyen 11. Kolordu bölgesine yaşananlara gelince. 52. alayın yanlış bir bölgeye gitmesi yüzünden 33. tümen bugün taarruz edememiş ve Kolordu'nun alınmasını emrettiği hat ele geçirilememiştir. 33. tümen geride kaldığı için 34. tümen de tam ilerleyememiştir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Enver Paşa Sarıkamış'ı almaktan vazgeçmiş değildir. Harbin ilk saatlerinden beri sürekli 9. kolordu ile birlikte bulunan Paşa, bu gece sabaha karşı saat 2.30'da Sarıkamış yakınlarındaki Çerkezköy'ün 1,5 kilometre kuzeybatısında bulunan karargahından 9. kolorduya aşağıdaki emri yayınlar. Enver Paşa, 3. Ordu Komutanı. 3. Ordu bugün 9. ve 10. kolorduların Sarıkamış'la birleşmelerini müteakiben düşman ordusunu yok etmek üzere taarruza geçecektir. Kolordu ve tümen komutanlarının ileri muharebe hatlarından çok geride kaldıkları dikkatimi çekti. Komutanlar ve karargahları ortada ve olaylara vaktinde müdahale edebilecek kadar ileride bulunmalıdırlar. Gün ağarırken Sarıkamış Vadisi gene yoğun bir sisle örtülüdür. Düşmanla ilgili hiçbir gözlem yapılamamaktadır. Kurmay Albay Arif Baytın, 29. Tümen Komutanı. Bugün için Kolordu'dan verilen emre göre Çerkezköy'ünün Taşlı Tepesi'ne taarruz edilecekti. 10. Kolordu'nun Allahu Ekber dağlarını aşarak sağ kalan ilk kademelerinin ovaya inerek Sarıkamış'a yaklaşmakta olduğu ilk defa olarak bu emirde yer almıştı. Muharebenin ilk saatlerinde zeka ve cesaretiyle tanınmış olan Bay Tahir'in yaralanması ve Çerkezköy'ünün girişine kadar ilerleyen 51. alayla köye yaklaşan 50. alayın mükerrer hücumlarının muvaffak olamaması ve bu iki alayın kahramanca yaptıkları muharebede verdikleri telefata mukabil kendilerini besleyecek ve ilerlemelerini takviye edecek kadar ihtiyat kuvveti de bulunmaması yüzünden Taşlıtepe'den Rusları tard etmek kabil olamamıştı. 10. Kolordu birlikleri de bugün nihayet Sarıkamış'a taarruza başlamıştır. 90. alay saldırdığı Rus mevzileri çok güçlü olduğu için ilerleyememiş, dün bütün geceyi yoğun Rus saldırıları altında geçiren 91. alay ise şiddetli ayazın da etkisiyle dağılmış, mevcudu 150 askere kadar inmiş ve dört tarafından Rus taarruzuna maruz kalmıştır. Alay tamamen imha olmaktan süvari alayının takviyesi sayesinde kurtulup geri çekilmeyi başarabilmiştir. 31. Tümen Kolordu'dan aldığı emirle saat 16'da Sarıkamış'a taarruza başlar. Bölgeden toplanan 600 kadar perakende erle yapılan bu taarruzda büyük bir fedakarlık gösteren askerler Sarıkamış'a girmeyi başarırlar. Ancak Ruslar durmadan yeni takviye kuvvetler alırlarken Sarıkamış'a giren Türk kuvvetleri aç oldukları için elde tutulamayıp emirsiz olarak şehre dağılır. Bu durum karşısında mecburen kasaba terk edilerek 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alana çekilme emri verilir. Üstün yetenek ve yararlılıkları harbin ilk günlerinden beri görülen 91. Alay Komutanı Binbaşı Bahattin Bey ile 6 subay bugün yapılan muharebelerde yaralanır ve bölük komutanlarından 4'ü de şehit olur. Taarruza 400 mevcudu ile başlayan 31. Tümen'in 250 askeri çatışmalarda kaybedilir. Kendi başlarına kalan diğer askerler gece karanlığından istifade ederek gündüz işgal ettikleri siperlere çekilirler. Ruslar bugün saat 14 sıralarında havanın sisli olmasından da yararlanarak 32. Tümen'e birkaç koldan taarruza başlamışlar ve Tümen mevzilerine 1600 metre kadar yaklaşmışlardır. Çatışmalar güneşin batmasından bir saat sonraya kadar çok şiddetli olarak devam eder. Bugünkü muharebede Tümen'den 100 kadar yaralı ve şehit verildiyse de Rusların kayıpları da 1000'den fazladır. 2 gün önce kar ve tipinin etkisiyle köylere dağılan erler toplatılmaya başlandığından kıtaların mevcutları giderek yükselmektedir. Ancak Ruslar da giderek çoğalmaktadır. Kurmay Albay Arif Baytın, 29. Tümen Komutanı. Kolordu'ya 87. Alay'ın kısmi küllisi Çerkezköy'ünde muhasara edilmiş bir halde olup 2 gündür kurtarmak için müessir bir yardım yapılamadığı ve Tümen subaylarının çoğu şehit ve yaralı olarak saftan çıktıklarından kadroların çok azaldığı cihetle 29. Tümen'in taarruzda kullanılmasına artık imkan kalmadığından mümkün olursa bir diğeriyle değiştirilerek geriye aldırılması bildirilmişti. Cansız bir alev karşısında bu yazı vazifesini yaptıktan sonra gittikçe ayaza çeken gecenin karanlığında korkunç rüyalarla karışık bir uyuşukluk içinde kendimizden geçmiştik. 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa'nın gece 23.30'da ordu komutanlığına gönderdiği rapor bugün olanları İhsan Paşa'nın diliyle anlatmaktadır. İhsan Paşa, 9. Kolordu Komutanı. Bugün 29. ve özellikle 17. Tümen bölgesine yine kanlı muharebeler olmuş fakat düşman mevziine yaklaşılmasına rağmen hedefler ele geçirilememiştir. Eğer 5 günden beri devam eden ve 9. Kolordu için çok kanlı bir şekil alan Sarıkamış muharebesi için Tümenler henüz veremedikleri muharebe raporlarını hazırlamaya vakit bulmuş olsalardı bu muharebelerin ne kadar büyük fedakarlık safhalarını kapsadığı daha açık bir şekilde anlaşılmış olurdu. Son anda öğrenildiğine göre tabur ve bölük komutanlarının yarıdan fazlası ve takım subaylarının 3'te biri ya şehit düşmüştür ya da yaralıdır. Er kayıpları ise tümenlerde her gün birkaç yüzü bulmaktadır. Son alınan raporda 29. Tümen'in elinde 190 erlik toplu bir kuvvet bulunmaktadır. 10. Kolordu Komutanı Kurmay Albay Hafız Hakkı Bey ise bütün imkansızlıklara rağmen bugün başlamış oldukları Sarıkamış taarruzunu gece de sürdürmek niyetindedir. Saat 23.30'da ordu komutanlığına gönderdiği raporda niyetlerini dile getirmektedir. Kurmay Albay Hafız Hakkı, 10. Kolordu Komutanı. Sarıkamış muharebesini bu gece olmazsa yarın mutlaka kesin bir sonuca vardırmak üzere bölgeye dağılmış olan erleri toplamak için subaylar gönderdim. 92. Alay 800 mevcudundadır. 89. Alayın bir kısmı ile yolda bulunan iki sınır taburu ve bir sahra topçu bataryası bu sabaha kadar gelmiş olacaklardır. Bu kuvvetler toplanınca şiddetli topçu ateşi ve kolordumun bütün kıtaları ile Sarıkamış'a taarruz edeceğim. Ve 3. Ordu her tarafta birden taarruza geçince Allah'ın yardımıyla başarıya ulaşacağımız kanaatindeyim. 31. Tümen'in 3 alayı da Sarıkamış'a 300 metre mesafede orman içinde bulunmaktadır. Kolordu komutanı Tümen'e bu gece yapılacak bir baskında Sarıkamış'ın kesin olarak ele geçirilmesini emretmiştir. Emre uygun olarak gece karanlığında demir yolu hattının geçtiği derede toplanan birlikler saat 22'ye doğru Sarıkamış tren istasyonuna, kasabanın girişindeki köprüye ve taşlı tepelere hücum ederler. General Nikolski, Rus Orduları Başkomutan Vekili. İstasyonu korumakta olan birlikler Türklerin ani olarak yaptığı gece hücumu neticesinde dağılarak perişan olmuştu. Albay Maslovski, Rus Ordusu Kurmay Başkanı. Türkler bugün bütün gün aralıksız ve şiddetli taarruzlarda bulunmuşlardı. Akşam saat 10 sularında büyük kuvvetlerle merkezimize doğru kati bir taarruza başladılar. İstasyon ve Sarıkamış girişindeki köprü bizim için çok önemli bir sahaydı. Çünkü burada cephane ve levazım depolarımız bulunmaktaydı. Eğer bunlar Türklerin eline geçerse bütün birliklerimiz cephanesiz ve mermisiz kalacaktı. Üstelik yiyeceğimiz de kalmayacak, açlık başlayacaktı. Türkler büyük kuvvetlerle yaptıkları hücumlarını şiddetle sürdürüyorlardı. Birliklerimiz Sarıkamış'ın içlerine doğru çekilmeye mecbur oldular. Albay Kravchenko köprüyü savunan birliklerinin yanına gitmiş fakat o sıra vurularak ölmüştü. Geri çekilen birliklerimizin arkalarından da Türkler Sarıkamış'a girmişler, istasyonun yanı sıra bütün kenar mahallelere kadar evleri ve 156. Piyade Alayımızın kışlasını işgal etmişlerdi. Sarıkamış cephesi yarılmış, Sarıkamış tehlikeye girmiş, vaziyet çok fena ve kritik bir hal almıştı. General Perjevalski dakika dakika elindeki ihtiyat kuvvetlerini tehlikeli yerlere sevk ediyordu. Ağır süngü muharebesi gecenin geç vaktine kadar sürdü. Orman yamacındaki Türkler de Sarıkamış'a inmeye başlamışlardı. Albay Termen iki bölükle hemen oraya koştu. Askerlerimiz Türklere saldırmışlar ve onları süngü hücumu ile geriye çevirmişlerdi. Maslowski'nin büyük kuvvetlerle hücum ediyorlardı dediği Türk birlikleri aslında kendisinin de anlattığı gibi iki bölük Rus askerine bile karşı koyamayacak derecede zayıf düşmüş Türk birlikleridir. Bir kısmı Sarıkamış'a girmişse de yayılma imkanı bulamadan Orban'a doğru geri püskürtülmüşlerdir. Ruslar için tehlike kısmen atlatılmıştır. Çeşitli yerlerden aldıkları takviyelerle kuvvetlenince bütün cephe boyunca taarruza geçerek durumu düzeltirler ve istasyonu tekrar ele geçirirler. Bu arada Sarıkamış'ın girişindeki Rus kışlalarını işgal etmiş olan Türk taburu bulunduğu yeri inatla savunmaktadır. General Bergman muharebeler sonunda Sarıkamış müfreze komutanı General Perjevalski'ye gönderdiği telgrafta Türklere karşı mutlaka direnilmesi emrini vermiş ve diğer bölgelerden geri çekilmekte olan kıtaların bu gece yarısından itibaren Sarıkamış'ta olacaklarını bildirmiştir. Perjevalski en kritik bir günde bu telgrafın önemini kavrayarak paniğe kapılmadan şehri inatla savunmaya devam etmektedir. Ruslar geceden itibaren Sarıkamış'taki kuvvetlerini giderek arttırırken, Türk ordusu ikmal ve iaşe imkanlarından yoksundur, kazanılan hedefler bile elde tutulamamaktadır. Ruslar bu gece karanlıkta Sarıkamış'a getirdikleri silahlarla ateş üstünlüğünü de ele geçirirler. Buna karşılık cephane ikmali yapamayan Türk ordusu, askerine yeteri kadar mermi bile dağıtamamaktadır. Sarıkamış'a giren askerler bile tutunamamışlar, savaşmadıkları gecelerde olsun sıcak bir örtü altı bulamamış ve çoğu zaman açlığa, tipi ve fırtınaya da dayanamayarak çevre köylere sığınmak zorunda kalmışlardır. Sarıkamış girişindeki Rus alayının kışlalarını işgal eden Türk taburu ise Rusların elindeki Kars Kalesi'nden şafak vakti Sarıkamış'a getirilen Rus havan topçusunun ateş yağmuru altında kalınca daha fazla direnememiş, teslim olmak zorunda kalmıştır. 9. Kolordu'nun tek ikmal üssü olan Bardızlı'ya ulaşımı da iyice tehlikeye girmiştir. Kolordu'nun destek kuvveti kalmadığı için Kızıl Kilise yönünde ilerlemekte olan Rus birliklerine karşı gönderilecek asker bulunamamaktadır. Bugün 11. Kolordu bölgesinde hava kapalı, sisli ve çok soğuktur. Kolordu'nun Sarıkamış bölgesindeki 3. Ordu birliklerine yardımcı olabilmesi için karşısındaki düşmana şiddetli bir şekilde taarruz etmesi ve onların kuzeye kaymalarına engel olması gerekmektedir. Çünkü bu cepheden çekilerek Sarıkamış'a gelen Rus kuvvetleri giderek etkili olmaya başlamışlardır. Taarruzun 9. günü, 30 Aralık 1914. 9. Kolordu komutanı bu sabah 8.30'da 3. Ordu komutanlığına aşağıdaki raporu gönderir. İhsan Paşa, 9. Kolordu komutanı. 22 Aralık günü ileri yürüyüşe başladığında kolordunun muharip piyade kuvveti 21 bin ve kollar hariç genel mevcudu da 28 bin idi. İleri hareketle beraber özellikle sınıra yaklaşıldıkça yanların güvenliği için çıkarılan toplam bir alaydan fazla birlik ve ayrıca sahra toplarını korumak için de çoğu istihkamlardan oluşan yine bir alay civarında birlikten hiçbiri bir daha tümenlerine katılamadıklarından 24 Aralık 1914'te sınır geçildiği zaman kolordunun genel muharip mevcudu 18 bin idi. Bardız'da Kolordu'nun 3 tümeninin yaptığı muharebeler ve 25 Aralık'tan 30 Aralık tarihine kadar yapılan Sarıkamış taarruzunda şiddetli kışın etkisi ve düşmanın inatla direnmesi sonucunda Kolordu tümenlerinin mevcudu aşağıdaki gibidir. 17. tümenin muharip piyade kuvveti 110, 29. tümenin muharip piyade kuvveti 190, 28. tümenin muharip piyade kuvveti 700 olmak üzere Kolordu'nun bütün toplamı 1000 erdir. Bardız ve daha geride kalan erlerle sıhhiye birlikleri tarafından geriye gönderilen donmuş ve yaralı erlerin miktarı hakkında kesin bir bilgi alınamamıştır. Fakat pek kuvvetli bir surette ümit olunabilir ki, Kolordu gerilerde kalan askerlerini toplamak ve Bardız bölgesine Ruslara karşı muharebe eden kıtalarından faydalanmak üzere 10 gün zaman bulabilseydi 10 bin mevcuda yükselmesi mümkün olurdu. Muharip kuvvet kabul ettiğimiz erlerin büyük kısmının bedeni kabiliyetleri zaafa uğramıştır. Topçu er ve subayları yarı yarıya kaybedilmiştir. 40 dağ topundan ancak 20 tanesi iyi bir durumdadır. Hayvanlar takatsiz ve zayıftır. Çıkarılan sonuç Kolordu'nun taarruz yeteneğinin kalmadığıdır. Bu izahattan maksadım Kolordu'nun bugünkü durumunu belirterek bundan ne derece kadar başarı elde edilebileceğini rakamlara dayanarak açıklamaya çalışmaktır. Şimdiye kadar verilen muharebe görevlerinin son derece kahramanlık ve fedakarlıkla yapılması sonucunda büyük kayıplara uğramış olan 9. Kolordu, mevcut kaynaklardan faydalanabilmek için 10-15 günlük bir fırsat elde edebilseydi, kendisini toplamak hususunda pek büyük umutların var olduğunu ayrıca arz ederim. 30 Aralık Rus ordusu için istikrarlı bir iyileşmenin öne çıktığı gün olur. Bugünden itibaren Rusların ateş üstünlüğü Türk kıtalarını oldukları yere bağlamaya başlar. Rusların Sarıkamış'a getirdikleri 15'lik havan ve obüs bataryaları savaşın gidişini değiştirmiştir. 9. Kolordu karargahının etrafı bu bataryaların açtıkları çukurlarla adeta kevgire dönmüştür. Düşen top mermileri ağır zayiata yol açmakta, asker ve subayların maneviyatını bozmaktadır. 83. Alay'a ait birliklerde Sarıkamış'ın kuzeyinde ele geçirdikleri kulübelerde 3 gündür Rus kuşatmasına karşı direnmektedir. Hiçbir ikmal alamayan bu birlikler gene de Bardız geçidini tutmaya çalışan Albay Bukretot'a geçit vermemektedir. Ancak Ruslar sabahleyin Kars Kalesi'nden tahrip kıtası getirterek 83. Türk Alayı'na karşı kullanırlar. General Nikolski, Rus Orduları Başkomutan Vekili. Sabah saat 7'de Türkler tarafından işgal edilmiş olan kulübelerin tahribine karar verilmişti. Kulübelerden birinin damına yüksek güçlü bir tahrip kalıbı yerleştirilerek patlatılmış ve kulübe tamamen tahrip edilerek içinde bulunan 300 kadar Türk'ün tamamı öldürülmüştür. Bundan sonra ikinci kulübe içinde bulunan 300'den fazla erat ve 83. Alay Komutanı başlarında alay müftüsü olmak üzere teslim olmuşlardı. Türkler bu kulübelerde 3 gün 3 gece aç ve susuz olarak oldukça inatçı bir mukavemet göstermişlerdi. Bu olaydan sonradır ki Albay Bukretov Bardız geçidini ele geçirmek maksadıyla ilerleyebilmiştir. Enver Paşa ve karargahı da çatışmalarda zaman zaman zor duruma düşmektedirler. Bugüne kadar Kurmay Başkanı Yardımcısı Yarbay Guze dahil 6 subay yaralanmış, Yarbay Feldman Enver Paşa'nın baş yaveri Binbaşı Kazım Orbay Bey, ordu baş tabibi ve bir emir subayının ayakları donmuş, Enver Paşa donma tehlikesi geçirmiş ve 2 subay da hasta olmuştur. Cephane ve yiyecek durumu ise onlar için de çok büyük bir sıkıntıdır. 10. Kolordu'nun bütün taarruz gücü 1800 tüfekten ibarettir. Etraftan toplanan 800 er ise taarruz edecek güçte değildir. Kolordu komutanı dağılmış olan diğer erleri de toplatarak kıtalara çeki düzen vermeye ve erleri dinlendirmeye karar vermişse de öğleden sonra 9. Kolordu bölgesinde top ve tüfek seslerinin devam etmesi üzerine elinde bulunan kuvvetleriyle düşman mevzilerine taarruza geçer. Ancak bu saldırılarda ne kapsamlı bir planlama yapılabilmiştir ne de bütün birlikler tek bir elden idare edilebilmiştir. 90. Alay gece bulunduğu siperlerde Ruslar tarafından sarıldığını ancak gün ışığınca fark eder. Alay Rus kuşatmasını yarmak için yaptığı çıkışlardan bir netice alamaz. Son kalan bir subay ve 20 askerin sığındıkları cephanelikle Ruslar tarafından havaya uçurulunca alayın bütün askerleri şehit olurlar. Kurmay Albay Arif Baytın, 29. Tümen Komutanı. Bugün Sarıkamış Meydan Muharebesi'nin dönüm günü oldu. Düşman geçen birkaç gün içerisinde Sarıkamış'taki birliklerini dünden itibaren takviyeye başlamıştı. Rus havan toplarının açtığı ateş o kadar etkiliydi ki, karargahın etrafına ve gerideki orman alanlarına isabet eden mermilerin açtığı çukurlar adeta birbirine birleşmiş dairelerle bir delikli kevgir halini almıştı. Tam bu sırada kendimize siper yaptığımız kaya parçasının hemen önünde bir top mermisi patladı. Ortalık barut gazları ve toz duman arasında kaldı. Hepimizin yüzü, üstü başı sarı kara barut gazlarından renk renk olmuştu. Fakat zayiatımız yoktu. Biraz sonra ayağa kalkıp bakınca merminin yarım insan boyunda bir çukur oluşturduğunu gördüm. Mermilerin bir daha aynı noktaya isabeti ihtimali pek az olduğundan bulunduğumuz yer en emin siperdi artık. Orada kaldık. Fakat etrafa göz gezdirince meydandaki manzaranın çok feci olduğunu gördüm. Biraz uzağımızda bulunan bir ere isabet eden başka bir mermi zavallının yarı belinden aşağı kısmını götürmüş, diğer birkaç yaralıyla hayvanlar da parça parça olmuştu. Akşam karanlığı bastıktan sonra yanımıza durumumuzu görmek için Yüzbaşı Mehmet Adil geldi. Günlerdir aynı halde ve sıfırın altında 20 derece soğuklarda dere tepe koşturmakta olan bu fedakar arkadaşımızı karargah ateşinin başına oturtup gözlerimiz yaşararak dertleştik. Tümenin bugünkü durumunu anlattık. 10. Kolordu Komutanı Albay Hafız Hakkı Bey taarruzları sürdürmek niyetindedir. Ancak birlikler düşman ateşinden ziyade kışın şiddetinden erimiştir. Erler akşam olunca civar köylere sığınacak kuytu bir köşe bulabilmek için dağıldıklarından, ertesi sabah toplanmaları çok zor olmakta, bu yüzden de büyük zaman kayıpları meydana gelmektedir. Soğuk nedeniyle sığındıkları yerlerden askerleri çıkararak muharebeye sokmak çok vakitle şiddet yolu ile mümkün olabilmektedir. 40-50 kadar asker kıtaların gözü önünde bu nedenle kurşuna dizilmişlerdir. 32. Tümen'den gönderilen raporda toplam 5 alaylı Bardız grubunda mevcudun 500 erden ibaret kaldığı ve iş yapamaz hale gelindiği bildirilmektedir. Rusların Sarıkamış grubu ise diğer bölgelerden gelen takviyelerle üstünlüğü bütünüyle ele geçirmiştir. General Bergman'ın Tiflis'te bulunan Kafkas Orduları Başkomutanlığı'na gönderdiği raporda 29 Aralık gecesi istasyon ve demiryolu köprüsü civarındaki Türk taarruzunun geri atılarak 400 kadar esir alındığı ve 30 Aralık sabahı geçitleri Türk cesetleriyle dolmuş olarak bulduklarını, şimdiye kadar ele geçirilen 20'si subay 1500 kadar Türk esirinin iskan, iaşe ve tedavisinde de zorlanılmakta olduğu bildirilmektedir. Bütün bunlara rağmen Rus ordusunun takip edeceği strateji hakkında kolordu komutanları arasında düşünce ayrılığı hala sürmektedir. Sarıkamış grubu komutanı General Bergman, Sarıkamış'taki durumu hala tehlikeli gördüğünden gerek Sarıkamış-Kars yolunu açmak, gerekse Türk kolordularının Bardız ve Olt yollarını kesecek tarzda iki yönlü bir kuşatmaya yetecek kadar asker toplamak için kendi kolordusunu geri çekmektedir. Oysa Türk ordusunun gerçek durumu bölgeden kaçan Ermenilerle esir düşen Türk erlerinden öğrenilmiştir. Yudeniç bölgedeki Ermeni casuslarından aldığı günlük raporlardan Türk kıtalarının şiddetli soğuktan, kardan, açlık ve hastalıktan eriyerek iş yapamayacak duruma düştüklerini, elde kalan 6000 civarındaki Türk askerinin de bitkin bir halde aynı akıbeti beklediğini bilmektedir. Geri çekilme muhalifi olan Yudeniç Mecingert'te bulunan Bergman'a aşağıdaki telgrafı çeker. General Yudeniç, Rus ordusu kolordu komutanı. Aldığım bilgilere göre Sarıkamış Muharebesi bizim için başarılı olarak gelişmektedir. Türkleri baskı yaparak orada tutmaktayız. Eğer biz geri çekilirsek daha kötü bir duruma düşmüş olacağız. Oysa biz Türkleri toptan yok etmeye mecburuz ve buna imkanımız da vardır. Bugünkü fırsattan yararlanmalıyız. Zira bu fırsat bir daha ele geçmeyecektir. Bu nedenlerle yarına kadar bulunduğumuz mevzilerde kalarak zaman kazanmayı ve Sarıkamış'a giren düşmanla hesap görmeyi lüzumlu görmekteyim ve bu hususta ısrarlıyım.